A'dan Z'ye sağlık.
Evet, 29 Mayıs 2015 güzel Türkiye'mizin güzel başkenti Ankara'dan tüm bizi dinleyenlere kucaklar dolusu sevgiler, saygılar. Güzel bir sohbet akşamında yine çok şükür beraberiz. Ramazan öncesinde tatlı bir heyecan var Türkiye'mizde de. Gerçekten önemli sohbet konularını sizinle paylaşmaya dikkat ediyoruz, gayret ediyoruz. Özellikle de yaşadığımız mevsime, yaşadığımız zaman dilimine ait olan sorunları da paylaşmaya gayret ediyoruz. Hocam neyi kastediyorsunuz dediğimiz anda işte geçen dönemlerde konuştuğumuz alerjik burun nezleleri gibi bu yaz mevsiminde sıcaklarda görülebilen olguları da daha çok seçmek noktasındayız. Tabii sohbet konularımızı belirlerken siz sevgili dinleyenlerimizin görüşleri, soruları da bize bir mihenk oluyor, bize yol gösteriyor, mihmandarlık yapıyor. Sizden gelen sorular ya da sohbet esnasında özellikle vurgulamaya çalıştığınız günlük hayata ait bazı sağlık sorunlarını ya da tıbbi bilgileri paylaşmamızı bizden istediniz. O sebepten dolayı bugünkü Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programında da önemli bir konuya değinmek durumundayız. Tabii bu sohbet konumuzun size ulaşmasında bizden desteklerini esirgemeyen başta Büyük TRT ailesine ve teknik ekipten kadim dost sevgili Levent İsmail Velioğlu kardeşimize ve program yapımcımız Dilek Baytemur hanımefendiye bir teşekkürü borç biliyoruz. Efendim bize sormak istediğiniz sorular olabilir. Bu noktada telefon numaralarımızı da verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19 Türkiye 0090 312 Ankara 463 34 21 diyoruz. Evet, yaz mevsimi geldi. Bazen sokak aralarında, bazen piknik alanlarında, bazen bahçelerde, deniz kıyılarında olabiliyoruz sıcağın etkisini biraz hafifletmek amacıyla. O sebepten dolayı da bu mevsimlerde gerçekten başımıza gelebilen üzücü, istemediğimiz olaylardan birini konuşacağız. O da nedir efendim? Hayvan ısırıklarında ilk yardım konusunu konuşmak istiyoruz. Öncelikle tabii bu konuyu konuşurken de hayvan ısırıkları dediğimiz anda şöyle ya bizi Allah korusun ne ısırabilir dediğimizde bir çırpıda sizlerin cevaplarını duyuyor gibiyim. Başta tabii başıboş kedi ve köpekler. Diğer taraftan hemen aklımıza bir çırpıda o dünyanın en güzel gıdasını bize veren ve dünyanın en çalışkan hayvanları dediğimiz arı. Evet, arı sokmaları. Diğer taraftan yine arazide bulunabilen nispeten akrep. Diğer taraftan Allah kimseye göstermesin yılan sokmaları ve tabii ki üç tarafı denizlerle çevrili bir memlekette yaz döneminde, tatil döneminde bazı deniz canlıların tarafından da ısırılma ya da sokma konularında bilgilendirmek ihtiyacı duyduk. O sebepten dolayı sohbet konumuzu buna ayırıyoruz. Şimdi bu noktada gerçekten ısırıklar önemli. Şimdi diyeceksiniz ki Mehmet Hocam ısırıklardan bahsederken ya bizim aklımıza bir şey geldi. Acaba hani kedi köpek cinsi hayvanlardan gayrı acaba kaza ile ya da bir tartışma yanında kavga anında gerçekten insan ısırığı? Evet, insan ısırığı da gerçekten tehlikelidir. Gerçekten normal ısırık olarak baktığımızda tüm dünyadaki istatistiklere baktığımızda her iki insandan biri yaşamı boyunca bir kez bir hayvandan ya da Allah korusun bir insan tarafından ısırılabiliyor. Ya da böcekler tarafından sokulabiliyor. Şimdi bu ısırılmalara bakıldığında, hayvan ısırıklarına bakıldığında gerçekten bu bir insanın yaşamı boyunca bir defa ısırılmadaki yoğunluğun, çoğunluğun en fazlasını yani %80'i köpek ısırmalarından oluşuyor. Gerçekten burada tabii bir çırpıda az evvel söylediğimiz ya insan ısırığı da oluyor. Evet, gerçekten bir tartışma, bir kavga anında bazen insan ısırığı da olabilir. Ve insan ısırığı da gerçekten bizim ısırıklarımızın arasında gerçekten tehlike olarak önemlidir. Hatta size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Isırıkların arasında arasında mikrop kapma riski açısından aslında en tehlikeli olan insan gelir. Hadi bir çırpıda ikinci de söyleyivereyim. Kedi gelir. Üçüncüsü de köpek ısırıklarıdır diyebiliriz. Aslında insan ısırmaz. Özellikle de bu tip yaralanmalar özellikle bir kavga sırasında işte efendim yumruk atmaya bağlı olabilir ya da bir işe can havliyle bir yerden kurtulma sırasında olabilir. Demek ki bir tartışma bir kavga anındadır ki biz zaten bütün hoşgörü, bütün kendimizi bir şekilde kontrol ederekten öfkemize kontrol olmaya çalışıyoruz. Bunları zaten hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Öfke anında öfkesini kontrol edebilir. Gerçek pehlivandır diyor o noktada. Hiç böyle şeyleri zaten aklımıza bile getirmiyoruz. Şimdi hayvanların çoğunun dişleri sivri ve keskindir. O sebepten dolayı da onların ağızlarında muhakkak mikroplar bulunur. Şimdi eğer bu mikroplar da hayvan ısırıklarında dişler derine doğru giderse başta bir şekilde bu mikroplar hayvanın ağzındaki bu mikroplar bu kesilerden derinlere doğru gider ve mikroplar insan vücudunun dokularına geçer. Burada özellikle gerçekten hani %80'ini dedik ki gerçekten köpek ısırıklarıdır insan ısırıklarında. Peki bu çeşit ısırıklarda özellikle hayvan ısırıklarında genel olarak ne riski vardır? Yani bir hayvan ısırırsa en başta ne riski vardır dediğinizde birincisi mikrop kapma. Bu mikrop kapma gerçekten çok önemlidir. İkincisi bakın özellikle çoğu insanımızın atladığı ya da bir şekilde yanlış bildiğimizde bir konu var. Zaten ileriki programlarda da inşallah bir programımızı buna ayıracağız. Tetanoz olgusuna ayıracağız. Tetanoz dediğimiz bir bakteri var. Bu bakteri tüm doğada aslında kendisi ya da sporu her yerde bulunabiliyor. Mesela şu an bu stüdyoda dahi tetanoz bakterisi ve sporu bulunur. Bu noktada bu mikrobun yani bakterinin vücuda girmesiyle Allah korusun bir hastalık tetanoz hastalığı meydana geliyor ve gerçekten bütün kas eklem yapılarını tutan maalesef tedavisi çok zor olan öldürücü bir rahatsızlık. Bakın bizi bu tetanoz bakterisinden koruyan çok önemli bir organımız var ki aynen bir karaciğer gibi, beyin gibi, mide gibi bir organ. O da nedir? Rabbül Aleminin bize gerçekten hediyesi olan güzel bir organ. Nedir bu? Deri yani cildimiz. Aynen yaşayan bir organ. O sebepten dolayı da imkanlar dahilinde bu derimize işte çeşitli uygulamalarla çok büyük aslında zulmetmemek lazım. İşte nereye varacağız? Deri bütünlüğünün bozulduğu her durumda. Hocam biz onu şöyle duyduk işte paslı küflü bir çivinin insan ayağına batması falan şehir efsanesi bunları böyle biliriz ama her türlü derinin bütününün bozulduğu pozisyonda tetanoz bakterisi vücuda girme riski vardır. Tamam işte toprakta kontamine olmuş yani temas olmuş küflü paslı herhangi bir metalin kesmesi ya da batması tabii ki tetanoz riski yüksektir ama bakın evde portakalı keserken dahi ya da bir kediyi severken tırmalaması dahi tetanoz riski oluşur. O zaman ağzımızdaki baklayı çıkartalım. Efendim bu tür hayvan ısırıklarında birinci mikrop yani mikrop kapma. İkinci en büyük korkumuz evet tetanozdur. Hocam bunu bize niye söylüyorsunuz dediğinizde bu hayvan ısırıklarından dolayı herhangi bir şekilde kedi tırmalaması, bir köpek ısırığı ya da herhangi bir şekilde böyle ısırıklarda lütfen eğer olası ki sağlıkçı, sağlık profesyoneli arkadaşlarım bir şekilde belki yoğunluktan dolayı ya da yorgunluktan dolayı ihmal edebilirler. Siz hayvan ısırıklarında tetanoz riskinin olduğunu ve tetanoz aşılanmasının gerektiğini lütfen unutmayın. Tabii konumuzu tetanoza ayıracağız ama şimdiden bir çırpıda söyleyebilirim. Tetanoz aşısı bildiğiniz gibi 5 yıl insanı kuvvetli korur. Tetanoz aşısı olan insanlara tekrar bir daha bu durumlarda aşı yapılmasına ihtiyaç yoktur. Demek ki bu tür hayvan ısırıklarında birinci problem risk mikrop kapma. İkinci problem tetanoz. Tabii üçüncü olayımız da eğer kuduz mikrobu taşıma olasılığı olan bir hayvan tarafından ısırıldı ise burada nedir? Kuduz mikrobunun bulaşma riski vardır diyoruz. Şimdi o zaman kuduz hakkında biraz konuşalım. Evet, köpek ısırıkları, efendim kedi ısırıkları, vahşi hayvan ısırıkları ve yarasa ısırıkları neticesinde olabilen bir hastalık kuduz. Kuduz özellikle hasta hayvanın tüklü içerisinde bulunan bir virüsün özellikle ısırık ya da salya yoluyla bulaşması neticesinde görülen tehlikeli bir hastalıktır gerçekten. Bu noktada hangi özellikleri gösteren hayvanın kuduz olması muhtemeldir dediğimizde, özellikle hayvan sebepsiz yere saldırdıysa. 1. Hayvan normal halinden, bu işte ne olabilir? Evcil bir köpek olabilir, bir vahşi bir hayvan, işte tilki, kurt olabilir ya da işte bir kedi olabilir ya da yarasa olabilir. Normal halinden farklı davranıyorsa, mesela evcil bir ev köpeği saldırgan bir hali alıyorsa ya da tam tersi vahşi bir tilki dostça size davranışlar sergiliyorsa, yani normal halinden farklı davranıyorsa. 3. Yüksek riskli hayvan grubundaysa, bunlar da özellikle vahşi hayvanların yüksek riskli olanları, işte kokarca dediğimiz, rakun dediğimiz, yarasa dediğimiz olgular. Evet, böyle durumlar olduğu vakit özellikle hayvanın kuduz olması muhtemel. Tabii bu durumda ne ikiye ayrılma yapılması gerekiyor hayvan ısırıktan anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyelim. Hayvan ısırıkları yerel yönetimlere hemen bildirilmelidir. Mümkünse ısıran hayvan bir şekilde gözetim altına tutulmalıdır. Eğer kişi sağlıklı ve evcil bir kedi ya da köpek tarafından ısırılmışsa, hayvan hemen hapsedilmeli ve 10 gün boyunca herhangi bir hastalığı olup olmadığı resmen gözlem altında tutulmalıdır. Eğer kişi vahşi bir hayvan, işte doğada, ormanda, herhangi bir yerde vahşi bir tarafından, hayvan tarafından ısırılmışsa da, bu durum yüksek kuduz riski olarak değerlendirilmeli ve hemen acilen tıbbi yardım istenmelidir. Burada da tabii tıbbi yardım derken de ben tabii birazdan ilk yardım söyleyeceğiz ama acil yardım olarak da, profesyonel yaklaşım olarak da ne yapıyoruz? Tabii ki kuduzda aşılama yapıyoruz. Şimdi gelelim ilk yardıma. Böyle durumlarda özellikle ısırılma durumlarda ne görürüz o bölgede? O bölgede ısırılan yerde diş biçimde yara izleri görürüz. 1. İkincisi, deride açılma ya da yaralanma görebiliriz. 3. Az ya da çok kanama mümkündür. Diğer taraftan morluk ve kızarıklık vardır. Ayrıca ısırılan yerde bazen ağrı, şişme, kaşıntı, hassasiyet, bazen de aşırı duyarlılık olabilir. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? Eğer o bölgede yarada ciddi bir kanama yok ise, bölgeyi sabunlu suyla, bakın sabunlu suyla minimum en az 5 dakika süreyle güzelce yaralı dokuya daha fazla hasar vermemek için çok sert ovalamadan yıkıyoruz. Burası çok önemli. Demek ki ciddi bir kanama yoksa bölgeyi en az 5 dakika sabunlu suyla yaralı dokuya çok fazla hasar vermemek için çok sert ovalamadan yıkıyoruz. Efendim şu kolonya, tereyağı, o bölge işte şu ot, bu ot, bilmem şu krem, bu. Hayır. Ne yapıyoruz? Sabunlu suyla güzelce yıkıyoruz. En az 5 dakika sert ovalamadan. Diğer tarafta ikincisi, muhakkak yapılması gereken ikinci olgumuz, mümkünse yarayı tazyikli suyun altına tutuyoruz. Burası bizim için çok önemli. Yarayı tazyikli suyun altına tutuyoruz. Diğer taraftan, eğer yara uygunsa yara civarına buz uygulanabilir. Peki hocam, bu buz ne yapar dediğimizde, bu sayede ağrı duyumu azalır ve şişlik oluşumu ya geciktirilir ya da azaltılır. Diğer taraftan bakın, çok önemli, buzun cilde doğrudan temas ettirilmemesi gerektiğini lütfen unutmayalım. Yani buzluktan buzlu alıp tak diye ısırılan yere koymak yok. Onu, buzu, herhangi bir tülbent, herhangi bir poşet, herhangi bir naylon yapının içerisine koyup buzla deriyi direkt temas ettirmeden diyoruz. O çok önemli. Bunu en güzeli bir naylon kullanarak buzu sarıp cilt üzerine uygulanabilir. Demek ki ne yaptık? En az 5 dakika sabunlu suyla çok sert ovalamadan yıkadık. Etrafını özellikle uygun bir arayasa yara civarına buz uyguladık. Diğer taraftan yarayı tazyikli suyun altına tuttuk. Bakın çok önemli. Kanama varsa kanamayı durdururuz ve yarayı, o ısırılan yarayı temiz olduğuna inandığımız imkanlar dahilinde, bizim tıpta steril diyoruz ama bazen doğa şartlarında çok böyle steril aramak da doğru olmaz. Temiz olduğuna inandığımız bir bezle muhakkak örtüyoruz. Bu buradan sonra da muhakkak yaranın daha iyi temizlenmesi için, yaranın iyi bir şekilde kapatılması için ve muhtemelen de bu ısırığa bağlı bir tetanoz ya da kuduz aşısının olması için muhakkak tıbbi yardım isteyeceğiz. Efendim, yapılmaması gereken çok önemli olgu, ısırık yarasını asla batlamıyoruz. Yarayı batlamak ne yapar biliyor musunuz? Bakterileri içeride hapsedeceği için enfeksiyon, yani hastalık riskini muhakkak arttırır. Demek ki ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Isırık yarasını asla kapatmıyoruz. Muhakkak açıkta bırakıyoruz. Neden? Yarayı bantlamak oradaki mikropları, öncelikle bakterileri içeride hapsettiği için enfeksiyon riskini arttırır diyoruz. Evet, hayvan ısırıklarından bu şekilde bahsettikten sonra yine bizim için önemli bir ısırığa geliyoruz efendim. O da özellikle bizim Türkiye'mizde de çok sık olabilen bir olgu. O da nedir? Arı sokması. Gerçekten binlerce türü vardır arı sokmasının. Yani özellikle sayıca yılan sokmalarından ve etkice de yılan sokmalarının daha etkilidir. Yani arı sokmalarına baktığımızda arı sokmasının sayı olarak bir, ikincisi bizi korkutması bakımından iki, yaptığı etkiler bakımından da bir şekilde diğer yılan ve sokmalarından, hayvan sokma ısırmalarından daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi nerelerde arı var? Doğanın her yerinde arı var. Bahçelerde, deniz kenarlarında, evlerimize dahi girebilir. Efendim, neler var? İşte arılardan en çok bal arısı var. Affedersiniz, eşek arısı var. Yaban arısı var. Efendim, bunlardan en çok bal arısı, ikincisi eşek arısı, üçüncü yaban arısı sokar. Ve bunların karnından çıkan arı iğnesi dediğimiz, ucunda ufak ağzı olan sokma organlarının ya insan cildini delmesi ya da sokmasıyla zehirler. Şimdi burada bal arılarıyla diğer yaban arısı ve eşek aralarında şöyle bir farklılık var. Bal arılarının iğnesi ucu kancalı ve keskindir. O sebepten dolayı bal arısı soktuğunda kancalı olan iğne arının karın kasından bir kısmıyla birlikte insan cildine takılır ve orada kalır. Demek ki bal arısının sokmalarında iğne %90-95 orada kalır. Arı uçar gider. Neyi kaldı orada? İğnesi kaldı. Kancalı olduğundan dolayı. İşte bu kaslı iğneden yaklaşık yarım saat içinde de arı zehri insana geçebilir. Şimdi peki hocam, diğer yaban arısı ve eşek arılarına baktığınızda onların iğnesi düzdür. İğne direkt olarak insan vücuduna girer ve orada kalmaz. Bu nedenle arı sokmalarından korunmak için bizim öncelikle en büyük yapacağımız olgu, işte yaban arıları, eşek arıları ya da bal arıları noktalarında kesinlikle ve kesinlikle onların doğal yuvalarına asla dokunmayacağız. Yuvalarını dağıtmayacağız. Arı yuvasıyla da kesinlikle kesinlikle oynamayacağız. Şimdi arı sokmalarında belirtiler nelerdir? Şimdi insanların, işte 7 milyar dünya insanını, 78 milyon Türk popülasyonunu düşündüğümüzde, bakın çok ciddi bir rakam. İnsanların %5 kadarı arı zehrine karşı alerjik. Çok önemli. Şimdi peki en alerjik ve en zehirli olan arı cinsi nedir dediğimizde bal arısıdır. Ne yaparlar? Efendim, bizim tıpta anafilaksi dediğimiz, yani en ileri, en üst seviyede aşırı alerjik alerjik reaksiyon, yani aşırı duyarlılık reaksiyonu dediğimiz bir reaksiyon vardır. Yani burada bu anafilaksi dediğimiz alerji ve aşırı duyarlılık reaksiyonunda maalesef insanlarımızın işte %5'i arıya karşı alerjik dedik. İşte bunların da bir kısmında anafilaksiye kadar giden bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. Ne yapıyor bu anafilaksi? Yani aşırı duyarlılık, aşırı alerjik reaksiyon bir şok tablosuna neden oluyor. Ne oluyor? Hemen sokulan vücudu kişinin cildinde kızarıklık, cildinde şişme, kabarıklık geliyor, cilt kadife gibi oluyor. Ciltteki şişme Allah korusun bütün vücuda yayılıyor. Bütün vücutta kaşındı görünmeye başlıyor. Bakın burası çok önemli. Dudaklar ile dil ile birlikte solunum yolunun iç örtüsünü örten bizim mukoza dediğimiz, yani soluk borusunun içini örten o zarda da şişme meydana geliyor. O vakit ne oluyor? Soluk borusunda akciğerlere hava götüren borularda daralma meydana geliyor. Daralma meydana gelince bir hırıltı altında arkasından bir göğüste solunum yetersizliği, maalesef nefes alamama problemi oluyor. Öldürücü bir duruma, Allah göstermesin, neden olabilir. O nedenle arı sokmalarından maalesef o nedenle çekiniriz, korkarız. Peki hocam, beni çocukluğumda işte geçen ay 6 ay önce arı sokmuştu. Herhangi bir böyle bir reaksiyon vermedim. Ne oldu? Sadece arının soktuğu yerde ufak bir şişme oldu. Kızarıklık oldu, acı oldu. Lokal belirtiler oldu. Bu noktada çok fazla ürkmeme, korkmama gerek var mı? Yok. Şimdi bu daha önceden arı sokması olan kişilerde meydana gelen bu reaksiyonlar, anafilaksi dediğimiz ciddi bir reaksiyona yol açmadıysa nispeten gönlümüz rahat. Ha, bunun bir eksternimi var, bir özel olay. O da nedir? Özellikle nefes borusuna, yani baş bölgesine yakın bir yerden ya da Allah korusun ağız içinden sokmalarda maalesef normal arı sokmasında ciddi belirti vermeyen insanlarda da bazen hayatı tehdit edici olgular görülebilir. Bunu da söylemek durumundayız. Peki hocam, benim şöyle bir hikayem var. Daha önceden işte arı sokması oldu. Gerçekten o söylediğiniz sıkıntıları yaşadım. İşte nefes alamama, hırıltı gibi durumlar oldu. Böyle durumlarda ne yapayım? Şimdi böyle durumlarda öncelikli olarak bir şekilde konumuz gereği arının olabileceği yerlere bu kişilerin çok fazla çıkmasını istemiyoruz. Bu bir. İkincisi, çok dikkatli olup kendilerini korumalarını istiyoruz. İki. Üçüncüsü de böyle kişiler yurt dışında, Amerika'da ve Avrupa'da daha sık medikal firmalarda ya da medikal ürünler satan, hatta eczanelerde bulunabilen özel alerji setleri vardır. Nedir yani? İşte içerisinde bizim hastane ortamında bu tip nefes almama alerjik reaksiyonları kullandığımız iğnelerin olduğu küçük setler vardır. İşte bunların içerisinde kortizon ve adrenalin içeren özel iğneler, işte bu setlerden yanlarında taşımalı. Böyle bir durumla karşılaştıkları anda vücudunun işte herhangi bir yerinden, efendim bacağından, kolundan gibi yerinden bu acil setin içerisindeki gerekli olan iğneleri hemen vücuduna zerk etmeliler diye söylüyoruz. Bu durumu konuştuk. O zaman normal arı sokmalarında işte anafilaktik reaksiyon, yani çok ileri alerjik reaksiyon olmazsa ne yapalım? Muhakkak birinci yapacağımız yaralı bölgeyi yıkıyoruz. Diğer taraftan eğer yani bu yaban arısı ve eşek aralığında iğne dedik ya, eğer iğne ya da bal aralığında kancalı iğne dedik, eğer iğneyi görüyorsan çıkartabileceğini anıyorsan çıkartıyoruz. Bakın çok önemli, ne yapıyoruz? Arının soktuğu yeri bir şekilde muhakkak soğuk uygulama yapıyoruz. Soğuk uygulamadan kastınız nedir Mehmet Hocam? Mümkünse iki olayımız. Ya buz tatbikatı yapıyoruz ya da bir şekilde efendim bol soğuk suyla yıkıyoruz. Ne yapar o soğuk su ya da buz tatbikatı? Efendim çok ciddi şekilde orada kızarmayı, oradaki ağrı duyusunu, oradaki şişme, sıcaklık duygusunu giderir. Daha geniş alana yayılmasını önler. İşte Mehmet Hocam, bizim oralarda efendim çamur yaparlar. Bizim orada soğan koyarlar. Bizim orada sarımsak koyarlar. Bizim orada efendim çok affedersiniz insan küçük abdestini yaparlar. Ya da bizim orada işte çok affedersiniz bilmem nokta nokta işte hayvan gübresi koyarlar gibi gibi. Yani bu tür uygulamalar dünyanın her yerinde farklı farklı arı sokmalarında uygulamalar var ama bizim ilk yardım kaidesi olarak yapacağımız en rahat, en doğal olgu nedir? Mümkünse soğuk olan bol soğuk suyla yıkamak ya da buz tatbikatı diyoruz. Çok nadiren suya ya da buza ulaşamadığınızda ne yapılabilir bir şekilde? Bir metal varsa metal de üzerine konulabilir. Bu da üçüncü bir şık olarak olur. Şimdi diğer taraftan hocam az evvel bahsettiğiniz kişinin ağız içerisinden bir şekilde sokmuşsa, böyle durumlarda da eğer solunum da güçleştiriyorsa kişinin ağzına buz verip emmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi arı sokmalarında tabii Bazen bizim dinleyenlerden de gelebiliyor. Hocam işte benim bir sağlıkçı arkadaşım var tanıdığım. İşte hastane ortamında bunlara amonyak basılabiliyor diye sorular geliyor. Efendim şöyle, yani eczacı dolabınızda varsa, arabanızda ilaç çantanızda amonyak varsa bir şekilde tabii bu ne olur? Kullanılabilir. Yani bir mendile, bir işte gazlı beze ya da herhangi bir tülbent gibi bir şey biraz amonyak koyup, bakın burası çok önemli. Koklamamak şartıyla eğer bu sefer de arı sokmasının olduğu yere amonyak basayım derseniz bir de koklarsınız bayılırsınız. O sebepten dolayı fazla koklamadan azıcık amonyağı arının soktuğu yere herhangi bir beze falan kapatılabilir. Bu arada bu söylediğim tabii bir ilk yardım uygulaması değil. Bu soru olarak soru geldiği için söylüyorum. İmkanlarda eczacı dolabında, çantanızda ya da şeyde varsa amonyak uygulaması arı sokmalarında kullanılır. Diğer tarafta çok önemli bir olgu. Amonyak yakıcıdır. O sebepten dolayı amonya uzun süre arının soktuğu yerde de bekletmemek gerekir. Şimdi öncelikle efendim yapılmaması gereken olgular nedir? Bunlardan bir tanesi en önemlisi zehrin efendim işte arı soktu zehrin işte kana karışmaması için ya da işte beyne gitmemesi için gibi hiçbir şekilde asla astarı olmayan bazı olgular nedir işte arı sokmasında efendim yılan akrep sokmalarında ya da zehirli hayvan ısıklarında bunları görüyoruz. İşte bölgeye zehrin karışmasını engellemek amacıyla işte turnike uygulayalım. Turnike ne demek? Herhangi bir bantla, herhangi bir lastikle, herhangi bir telle o bölgenin üst kısmını sıkıca bağlayalım. Yapmıyoruz efendim. Kesinlikle yasak. Böyle bir uygulamamız yok. Diğer taraftan işte efendim ne yapalım? Bu tür sokmalarda, arı sokmalarında falan işte o bölgeyi efendim ısıralım. Bu gelen şeyi dudaklarımızı emelim, tükürelim ya da sıcak bir metalle dağlayalım. Demek ki bunların hiçbirini yapmıyoruz. Ne turnike uygulanması, ne ısırılması, ne emilmesi, ne dağlanması asla önerilmeyen yöntemlerdir. Bu tip girişimlerin gerçekten hiçbir bilimsel açıklaması olmadığı gibi pratik faydası yoktur. Neden? Çünkü zaten zehir ciltten girdikten sonra saniyeler içinde kana oradan da tüm vücuda yayılır. O sebepten dolayı da bu çeşit girişimlerle bu kana karışan zehri engellemenin imkanı yoktur diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Diğer taraftan yine efendim akrep sokmalarında. Akrep sokmalarında da gerçekten özellikle köylerde, tarlalarda çok sık olur sıcak ortamlarda. Akrep sokmalarında da o bölgede kuvvetli reaksiyon olur. Ağrı olur. Gerçekten çok şiddetli ağrı yapar. Ödem, şişlik yapar. Kızarma yapar, morartır. Bakın akrep sokmalarını ayrıyeten birazdan yılan sokmalarında da göreceğiz. Kaslarda kramplar, kaslarda titremeler ve karıncalaşmalar olur. Kişide bazen huzursuzluk hatta bazen havaleler dahi görülebilir. Yani kişinin kendini kaybedip istemsiz hareketler yapması. Ne yapıyoruz? Sokmanın olduğu yere fazla hareket ettirmiyoruz. Bir. Akrep sokan kişiyi yatar pozisyonda muhakkak tutuyoruz. Bakın arı sokmalarında yaptığımızı aynen akrepte de yapıyoruz. Ne yapıyoruz? O bölgeye soğuk su uyguluyoruz ya da buz tatbikatı yapıyoruz. Diğer taraftan akrep sokmalarında da aynı şekilde hiçbir şekilde yara üzerine hiçbir girişimde bulunmuyoruz. Efendim turnike uygulamıyoruz. Isırmak işte yaranın ısırılması, emilmesi, dağlanmasını asla önermiyoruz. Diğer taraftan yine doğada çok görülebilen başımıza gelmesini asla istemediğimiz özellikle yılan sokmaları. Yılan sokmaları ile ilgili ne olur yılan soktuğu vakit o bölge yılan sokulan bölgede morluk. En az 1-2 hafta süren bazen iltihaplanmalar, bazen işte kişide yılan sokmasına bağlı olarak kusmalar, tabii sokulan yılanın cinsine de bağlı olarak bunlar değişir ki çok çeşitli efendim yılan türleri var. Hepsi birbirinden farklı ama genel olarak söylediğimizde yılan sokulan yerde kişilerde genel belirti olarak efendim işte kusmalar, karın ağrıları, ishal gibi sindirim bozuklukları olabilir. Diğer taraftan kişide göz kararması, ağrı, tansiyon düşmesi. O sebepten dolayı da kişi kendini kötü hissedebilir. Yani yere de düşebilir. Bazen işte az evvel söylediğim mide bulantısı, kusma eşlik eder. Bazen çit görme gibi durumlar da olur. Ve diğer taraftan da bazen de bunlar şoka kadar giden, bazen psikolojik bozuklukları da kadar gidebilen, nefes almada problem doğurabilen durumlara dahi gelebilir. Şimdi bu noktada ne yapılacak? Önemli olan olay muhakkak en kısa zamanda bu kişiler acil servis birimlerine yetiştirilecek. Diğer taraftan yılan sokulan kişi kesinlikle sakinleştirilecek, dinlenmesi sağlanacak ve ısırılan yer muhakkak düz, orta hatta sağa sola dönmeden bizim nötr pozisyon dediğimiz pozisyonda tutulacak. Ya da yatar pozisyonda bekletilecek, bir an önce hastaneye yetiştirilecek. Şimdi tabii yılanın cinsi çok önemlidir sokmalarda ama eğer yılan bir defa soktuysa efendim yılanın cinsini ben öğreneyim, dur şu beni sokan yılanı tutayım hastaneye götüreyim demek için yılana bir defa daha yaklaşmak olmasın. Yani bir defa sokulmuş tekrar ikinci defa yılan sokmasını bir şekilde engelleyeceğiz. Diğer taraftan bizim için çok önemli yılanın soktuğu yerde baskı yapabilecek yüzük gibi bilezik gibi efendim eşyalar kesinlikle çıkartılır. Eğer yılanın soktuğu yer baş ve boyunda ise yara çevresine de muhakkak ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz efendim? Baskı uygulanabilir. Diğer taraftan şöyle bir şey vardır yılan sokmalarında diğerlerinden farklı. Eyvallah. Turnike uygulamıyoruz. Yani çok böyle sert bandaj şey yapmıyoruz. İple falan sarmıyoruz ama eğer mümkünse kol bacaklarda ise yılan sokması yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanabilir diyoruz. Özellikle de bu bandajlar her 10-15 dakikada bir rahatlatılarak açılarak rahatlatmak şartıyla yapılabilir. Yine yılan sokmasında da soğuk uygulama muhakkak yapıyoruz. Diğer taraftan da az evvel söylediğimiz gibi kesinlikle efendim yarayı ısırma, yarayı emme, dağlama gibi herhangi bir olayımızda olmamasına dikkat ediyoruz. Gerçekten yılan sokmalarında bunları yapmak da bizi rahatlatır. Diğer taraftan özellikle yılanın sokmalarında bazen filmlerde de falan gördüğümüz efendim işte yılanın soktuğu yeri bıçakla kesmek, yılanın soktuğu yeri efendim işte dağlamak, herhangi bir metali gibi ya da az evvel söylediğim gibi emmek ya da tükürmek gibi olguları asla yapmıyoruz. Bunlar gerçekten anlamsız, bilimsel gerçekliği olmayan, yapıldığında da bize kesinlikle ve kesinlikle bir getirisi olmayan olaylar. Şimdi diğer taraftan bazen denizde de bu tür olgular olabiliyor. İşte deniz canlılarının sokması olabiliyor. Gerçekten çoğu deniz canlısı saldırı değil aslında kendilerini koruma maksadıyla bunları yapıyorlar. Isırıyorlar ya da sokuyorlar. En çok işte deniz anası yapabiliyor. Deniz kestanesi olabiliyor. Bazen ahtapot olabiliyor. Bazen işte bu konuda gerçekten bazen Allah korusun köpek balığı gibi olgular olabiliyor. Ama Allah'tan bizim ülkemize köpek balığı gibi saldırgan balıklar çok fazla yok. Hatta görünmez. Şimdi deniz anası gibi olgularda zehri gerçekten ağrılı. O deniz kestanesi gibi olgularda gerçekten vücuda veriyor. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Muhakkak yaralı bölgeyi mümkün olduğunca hareket ettirmemeye çalışıyoruz. Bir. Diğer taraftan bölgeyi muhakkak ılık sabunlu suyla yıkıyoruz. Eğer mümkünse tazyikli suyun altında muhakkak güzelce temizlemeye çalışıyoruz. Diğer taraftan deniz canlılarında özellikle yapmamız gereken olgulardan bir tanesi de eğer batan diken varsa ve görünüyorsa özellikle deniz kestanesinde varsa bu şey hatta zeytinyağını da Egeliler çok kullanır mesela böyle olgularda güzelce bu batan diken çıkartılması gerekiyor. Demek ki yaralı bölgeyi hareket ettirmiyoruz. Batan diken varsa ve görüyorsak muhakkak çıkartıyoruz. Etkilenen bölge asla ovulmayacak. Mümkünse ılık sabunlu suyla yıkayacağız. Ondan sonra tazyikli suyun altında güzelce efendim yaban cismi ya da bunun zehrinin iyice temizlenmesini sağlayacağız. Deniz canlılarında tabii suyun yakmayacak kadar olması şartıyla bazen sıcak uygulamak da zehrin etkisini azalttığı görülmüş. Özellikle de ne yapıyoruz? Özellikle deniz canlılarında, bakın deniz canlılarında diğerlerinden farklı olarak şunu söyledik. Mümkünse dedik hareket ettirilmesin, ılık sabunlu suyla yıkayın dedik ve sıcak su özellikle uygulayın dedik. Bakın deniz canlılarında ne yapmıyoruz? Buz ya da soğuk uygulamamız yok. Efendim ben bugünkü sohbetimizden dolayı sizi sevgili dinleyenlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar efendim.
A'dan Z'ye sağlık.